Sophie sonunda Londra polisine bağlanmıştı. Santral memuru Snowhill birimi dedi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bir kaçırma olayını bildireceğim. Sophie konuşmayı uzatmaması gerektiğini biliyordu. Adınız? Sophie duraksadı. Fransız adli polisinden memur Sophie Neveu. Unvanı istediği etkiyi yaratmıştı. Sizi hemen bir dedektifle görüştüreceğim. Biraz sonra hattın öbür ucunda bir ses duydu. Memur Neveu? Sophie sesin tanıdık olduğunu fark edince şaşırdı. Memur Neveu dedi Sophie. Bezufaş memur Neveu dedi. Hangi cehennemdesin sen? Sophie ne diyeceğini bilemiyordu. Faş santral memuruna Sophie aradığında onu kendisine bağlamasını tembihlemişti anlaşılan. Bak dedi Faş, büyük bir hata yaptım ben. Robert Langdon masum. Onunla ilgili suçlamalar yersiz. Ama ikiniz de tehlikedesiniz. Buraya gelmeniz gerekiyor. Sophie şaşırmıştı. Ne cevap vereceğini düşündü. Faş kolay kolay özür dilemezdi. Faş, Jackson yerin büyük baban olduğunu bana söylemedin dedi. Yaşadığın duygusal sıkıntıyı dikkate alarak emirlere uymaman konusunda bir şey yapmayacağım. Ancak Langdon'la bir an önce gidip Londra'daki en yakın karakola sığınmanız gerek. Londra'da olduğumu biliyor mu? Faş başka ne biliyor? Sophie telefon hattında garip sesler duydu. Bu numarayı bulmaya mı çalışıyorsunuz? Faş'ın sesi sertleşmişti. Seninle işbirliği yapmamız gerek. Her ikimizin de kaybedecek çok şey var. Yaptığım hata Amerikalı bir profesörle DCPJ kriptografının ölümüne neden olursa kariyerim biter. O sırada yaklaşan trenin uğultusu duyuldu. Sophie o trene binmekte kararlıydı. Aynı fikirde olan Langdon ayağa kalkıp Sophie'ye doğru yürümeye başladı. Aradığınız adam Remy Legaludek dedi Sophie. Tibbing'in uşağı. Mabet kilisesinde Tibbing'i kaçırdı ve... Bu telefonda konuşulacak bir mesele değil dedi Faş. Langdon'la birlikte hemen buraya gelin. Kendi iyiliğiniz için. Bu bir emirdir. Sophie telefonu kapatıp Langdon'la birlikte trene bindi. Colette, Chateauvillain'in samanlığında şaşkınlık içinde bilgisayar ekranına bakıyordu. Bu sistem bütün bu yerleri dinliyor muymuş? Evet, dedi görevli. Bir yıldan uzun bir süredir bilgi topladığı anlaşılıyor. Colette listeye yeniden baktı. Colbert Kostak, Anayasa Konseyi Başkanı. Jean Chaffee, Jeux de Paume Müzesi Müdürü. Edouard de Roche, Mitterrand Kütüphanesi Arşiv Görevlisi. Jacksonier, Louvre Müzesi Müdürü. Michel Breton Das, Das Şefi, Fransız İstihbaratı. Dört numara çok dikkat çekici dedi görevli. Colette bunu bakar bakmaz fark etmişti. Sonier dinleniyor mu? Bu kadar ünlü isimleri dinlemeyi kim başarabilir? Sen ses dosyalarını dinledin mi? Birkaç tanesini. En yenilerinden biri bu. Görevli birkaç tuşa bastı, hoparlörler çalıştı. Yüzbaşı, kriptografi bölümünden biri geldi diyordu kayıt. Colette kulaklarına inanamıyordu. Bu benim sesim. Büyük galerideki Faş'a telsizle Sophie Neveu'nun geldiğini söyleyişini hatırlamıştı. Memur başını salladı. Belki bu akşam da Louvre'daki soruşturmanızla ilgili konuşulanların büyük bölümü dinlenmiştir. Dinleme cihazını arattın mı? Gerek yok. Nerede olduğunu biliyorum. Memur çalışma masasının üstündeki eski notların ve kağıtlarının başına gitti. İçlerinden birini seçip Colette'e uzattı. Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz? Colette şaşırmıştı. Elinde ilkel bir makineye ait eski bir şemanın fotokopisini tutuyordu. İtalyanca yazıları okuyamıyordu ama neye baktığını biliyordu. Zırh kuşanmış bir ortaçağ Fransız şövalyesi. Sonier'in masasındaki şövalye. Birinin kırmızı keçeli kalemle notlar karaladığı kağıdın kenarlarına baktı. Fransızca notlarda şövalye şeklindeki dinleme cihazının en iyi şekilde nasıl yerleştirileceği açıklanıyordu. Silas, Mabet Kilisesi'nin yanına park edilmiş limuzinde oturuyordu. Remy'nin Tibbing'i bağlayıp arabanın arka tarafına tıkmasını beklerken kilit taşını tutan elleri terlemişti. Sonunda Remy gelip şoför koltuğuna oturdu. Silas, kontrol altında mı diye sordu. Remy güldü. Hiçbir yere gidecek hali yok. Limuzin sokaklarda hızla ilerlerken Silas'ın cep telefonu çaldı. Öğretmen. Alo dedi heyecanla. Öğretmen, Silas dedi. Sesini duymak beni rahatlattı. Demek güvendesiniz. Silas öğretmenin sesini duyunca rahatlamıştı. Kilit taşı bende. Bu harika bir haber dedi. Remy seninle birlikte mi? Silas öğretmenin Remy'nin ismini kullanmasına şaşırmıştı. Evet, beni Remy kurtardı. Tıpkı ona emrettiğim gibi. Ama senin bu kadar uzun süre bağlı kalmana üzüldüm. Fiziksel sıkıntıların önemi yok. Önemli olan kilit taşının bizde olması. Evet. Hemen bana göndermen gerek. Zaman çok önemli. Silas sonunda öğretmenle karşılaşmak için sabırsızlanıyordu. Tabii efendim, onur duyarım. Silas, onu bana Remy'nin getirmesini istiyorum.
Remy mi?
Silas hayal kırıklığına uğramıştı. Öğretmen için yaptığı bunca şeyden sonra ödülü kendisinin alacağını zannediyordu.
Öğretmen Remy'yi mi tercih ediyor?
Hayal kırıklığını anlıyorum dedi öğretmen. Ama ne yapmak istediğimi tam olarak anlayamadığını görüyorum. Remy'nin işini bitirmemiz gerek. Emirlerime uymadı ve tüm çabalarımızı tehlikeye atacak büyük bir hata yaptı.
Silas Remy'ye baktı.
Teabing'i kaçırmak planın bir parçası değildi. Şimdi de onu ne yapacakları sorundu. Kendi güvenliğin için sokaklarda dolaşma. Polis yakında limuzini aramaya başlar, yakalanmanı istemiyorum. Opus Dayı'nın Londra'da bir konuk evi var, değil mi?
Elbette var.
Seni oraya kabul ederler mi?
Kardeş olarak kabul ederler.
Öyleyse oraya git ve ortalarda görünme. Kilit taşı elime geçtiğinde ve yeni sorunumla ilgilenmeye başladığımda seni arayacağım.
Londra'da mısınız?
Söylediklerimi yap. Her şey yoluna girecek.
Peki efendim.
Remy ile konuşmanın zamanı geldi dedi öğretmen. Bunun Remy Legaludek'in hayatındaki son telefon konuşması olabileceğini hisseden Silas telefonu ona uzattı. Remy telefonu alırken bu zavallı keşişin kendisini bekleyen kaderden haberi olmadığını biliyordu. Öğretmenin amacına hizmet etmişti. Öğretmen seni kullandı Silas. Ve psikoposun bir piyondu. Remy yine de öğretmenin ikna gücüne hayrandı. Psikopos Aringarosa her şeye inanmıştı. Kendi hırsı gözlerini kör etmişti. Remy öğretmenden pek fazla hoşlanmasa da adamın güvenini kazandığı ve ona yardımcı olduğu için kendiyle gurur duyuyordu.
Maaşımı hak ettim.
Silas'ı Opus Dei konuk evine götür ve birkaç sokak ötede bırak dedi öğretmen. Sonra St. James Park'ına git. Parlamento'nun ve Big Ben'in yanında. Limuzini Horse Guard Parade'de bırakabilirsin. Orada konuşuruz.
Sonra hat kesildi.
Langdon, Sophie ile birlikte yağmurdan kurtulup King College'ın kütüphanesine girerken titriyordu. Salonun arka tarafındaki danışman kendisine bir fincan çay hazırlıyordu. Çayı bırakıp yanlarına doğru yürürken neşeli bir sesle ''Ne güzel bir sabah değil mi?'' dedi. ''Size yardımcı olabilir miyim?'' Langdon ''Teşekkürler'' dedi. ''Benim adım Robert Langdon.'' Danışman gülümsedi. ''Sizi tanıyorum.'' Langdon bir an Faş'ın onu İngiliz televizyonlarında da göstermiş olmasından korktu. Ama kütüphanecinin gülümsemesi öyle olmadığını söylüyordu. Şöhretin getirdiği bu tür beklenmedik anlara hala alışamamıştı. Tabii yine de yeryüzünde onu tanıyabilecek biri varsa o da ilahiyat fakültesindeki kütüphaneci olabilirdi. Kadın Pamela Gafton dedi elini uzatarak. Güler yüzlüydü, tatlı bir sesi vardı. Boynundan sarkan gözlüğün camları oldukça kalındı. Geleceğinizi bilmiyordum. Bunu biz de bilmiyorduk. Eğer sizin için sorun olmazsa bazı bilgilere ulaşmak için yardımınızı rica edeceğiz. Gafton tereddüt etti. Genellikle dilekçe ve randevuyla hizmet veririz. Üniversiteden birinin misafiri olmadığını sürece tabii. Langdon başını iki yana salladı. Korkarım haber vermeden geldik. Bir arkadaşım sizden övgüyle bahsediyor. Sir Lee Teabing, İngiliz kraliyet tarihçisi. Gatun şimdi anlamışa benziyordu. Güldü. Aman tanrım evet, ilginç biri, takıntılı. Buraya her gelişinde aynı kelimeleri kullanır. Kase, kase, kase. Yemin ederim bu adam ölse de arayışından vazgeçmez. Göz kırptı. Zaman ve para imkanı insanın böyle lüksler edinmesine yardımcı oluyor ne dersiniz? Tam bir Don Kişot. Sophie, bize yardım etmeniz mümkün mü diye sordu. Çok önemli. Getum, çok meşgul olduğumu iddia edemem öyle değil mi dedi. Ne yapmayı düşünüyordunuz? Londra'daki bir mezarı bulmaya çalışıyoruz. Getum kararsız görünüyordu. Burada yaklaşık 20.000 tane var. Daha belirleyici bir şeyler var mı? Bir şövalye mezarı ama ismini bilmiyoruz. Bir şövalye. Bu seçenekleri önemli ölçüde azaltıyor. Sophie, aradığımız şövalye hakkında fazla bilgiye sahip değiliz dedi. Bildiklerimiz bu kadar. Şiirin ilk iki dizesinin yazılı olduğu kağıdı uzattı. Gettum kağıdı okudu. Londra'ya bir şövalye gömmüş papa, kutsal gazapla çıkmış her şey ortaya. Bu dizelere göre şövalye Tanrı'yı kızdıracak bir şey yapmış. Yine de papa onu Londra'ya gömme nezaketinde bulunmuş. Bence bunu bilgisayarda araştıralım. Bilgisayar istasyonlarının birinin önüne yerleşen Getum, kağıt parçasına göz attıktan sonra yazmaya başladı. Başlangıç olarak belirgin anahtar kelimelerle Boland taraması başlatacak ve ne olduğuna bakacağız.
Teşekkürler. Getum birkaç kelime yazdı. Londra, şövalye, papa. Ara tuşuna bastı.
Sistemden bu üç anahtar kelimeyi birden içeren tüm metinleri göstermesini istedim. İstediğimizden daha fazla sonuç çıkacaktır ama iyi bir başlangıç.
Ekranda ilk sonuçlar belirmeye başlamıştı bile. Papa'yı resimlemek. Sir Joshua Reynolds'ın toplu portreleri. Londra Üniversitesi yayın evi.
Getum başını hayır der gibi salladı. Aradığınızın bu olmadığı belli. Sonraki maddeye baktı.
Alexander Pope'un Londra anıları. Yazarı G. Wilson Knight.
Yine başını salladı. Sistem çalışmaya devam ederken sonuçlar eskisinden daha hızlı çıkıyordu. Çoğu 18. yüzyıl İngiliz yazarı Alexander Pope'dan söz eden bir sürü metin belirmişti. Toplam sonuçların tahmini sayısı 2692 idi. Aramayı durduran Getum, parametreleri artırmalıyız dedi.
Mezarla ilgili sahip olduğunuz tek bilgi bu mu? Başka bir şey yok mu?
Langdon kuşkulu gözlerle Sophie Nero'ya baktı. Getum gülümsedi. Siz Lady Tibing'in dostusunuz. İngiltere'desiniz ve bir şövalye arıyorsunuz. Kasenin peşinde olduğunuzu düşünüyorum.
Langdon ve Sophie şaşkınlıkla birbirlerine baktılar.
Getum güldü. Bu kütüphane kaseyi arayanların merkez üssüdür. Lady Tibing de onlardan biridir. Keşke her gül, Magdalalı Meryem, Sangreal, Merovingian, Sion tarikatı arayışında ondan bir şirin alsaymışım. Şimdi daha fazla bilgiye ihtiyacım var.
Sophie, işte dedi. Bildiğimiz her şey bu.
Son iki dizeyi de yazıp uzattı.
Küreyi ara, mezarındadır belki. Eti gül, göbeğinin dolu olduğunu söylerdi.
Getum içinden güldü. Demek gerçekten kase yarıyorlardı. Size yardım edebilirim dedi. Bu şiirin nereden geldiğini sorabilir miyim? Bir de neden bir küre aradığınızı?
Langdon sorabilirsiniz dedi. Ama çok uzun bir hikaye ve çok az vaktimiz var.
Kibarca kendi işine bak demeye çalışıyorsunuz yani.
Langdon, bu şövalyenin kim olduğunu ve nerede gömülü olduğunu bulabilirseniz size minnettar kalırız dedi.
Ben devam edeyim dedi Getum. Eğer bu kaseyle ilgili bir mesele ise kaseyle ilgili anahtar kelimeleri de aramaya dahil edelim.
Arama ne kadar sürer?
15 dakika.
Getum ayağa kalkıp çaydanlığı aldı.
Çay içer misiniz diye sordu.
Lee benim çayıma bayılır.
Şövalye, Londra, Papa, Mezar.
100 kelime yakınında.
Kase, gül, sangreal, kadeh.
Londra'daki Opuslay merkezi gösterişsiz bir tuğla binaydı.
Silas daha önce buraya hiç gelmemişti ama binaya doğru yürürken sığınma arzusunun arttığını hissediyordu.
Remy limuzini ana caddeye sokmamak için yağmur yağdığı halde onu biraz uzakta bırakmıştı. Ama yürümek Silas'a iyi geliyor, yağmur onu temizliyordu.
Remy'nin teklifi üzerine Silas silahını temizlemiş ve kanalizasyondan aşağı atmıştı. Ondan kurtulduğuna memnundu. Kendini daha hafif hissediyordu. Bacakları uzun süre bağlı olduğu için hala ağrıyordu ama Silas daha büyük acılara da katlanmıştı. Remy'nin limuzinin arkasında bağlı bıraktığı Tibing'i düşünmeden edemedi.
Silas Remy'ye ona ne yapacaksın diye sormuştu.
Remy omuz silkmişti.
Bu öğretmenin vereceği bir karar. Kararı o verecek.
Sesinde tuhaf bir kararlılık vardı.
Yağmur şiddetini arttırmıştı. Silas'ın sırılsıklam olan ağır cübbesi bir gün önceden kalan yaralarını acıtmaya başlamıştı.
Son 24 saatin günahlarını ardında bırakmaya ve ruhunu arındırmaya hazırdı.
İşi bitmişti.
Silas merkezin kapısının kilitli olmamasına şaşırmadı. Lobiye girdi. O halıya bastığında yukarıdaki elektronik zil çaldı.
Yaşayanların günlerini odalarında ibadet ederek geçirdikleri bu gibi mekanlarda ziller sıkça kullanılırdı.
Pelerinli bir adam aşağı indi.
Size yardım edebilir miyim?
Silas'ın ilginç görüntüsüne dikkat etmeyecek kadar derin bakan gözleri vardı.
Teşekkürler. Benim adım Silas. Opuslay üyesiyim.
Amerikalı mısınız?
Silas başını salladı. Buraya sadece bir günlüğüne geldim. Burada dinlenebilir miyim?
Sormanıza bile gerek yok.
Üçüncü katta iki boş oda var. Size çay ve ekmek getireyim mi?
Teşekkürler.
Silas çok acıkmıştı.
Silas odaya çıkıp ıslak cübbesinden kurtuldu ve iç çamaşırlarıyla dua etmek için çömeldi. Görevlinin kapısının önüne tepsiyi bıraktığını duydu.
Duası bitince yemeğini yedi ve yattı.
Aşağıda telefon çalıyordu.
Silas'ı karşılayan Opuslay üyesi konuştu.
Arayan kişi Londra polisi dedi.
Albino bir keşiş bulmaya çalışıyoruz. Orada olabileceğine dair istihbarat aldık. Onu gördünüz mü?
Adam şaşırmıştı.
Evet, burada bir terslik mi var?
Şu anda orada mı?
Evet, yukarıda ibadet ediyor. Neler oluyor?
Memur orada kalsın diye emretti. Kimseye bir şey söylemeyin, hemen memur gönderiyorum.
Öğretmen park etmiş limuzinin ön kapısına yaklaşırken Remy uzanıp kapıyı açtı. Dışarıda biraz duran öğretmen matarasından bir yudum aldı, sonra Remy'nin yanına geçti ve kapıyı kapattı.
Remy kilit taşını bir ödül gibi tutuyordu. Az kalsın kayboluyordu dedi.
Öğretmen, iyi iş çıkardın dedi.
Remy kilit taşını ona verdi.
Öğretmen gülümsedi.
Silahı ne yaptın, temizledin mi?
Bulduğum yere koydum, torpido gözünde.
Mükemmel.
Konyaktan bir yudum daha alan öğretmen matarayı Remy'ye uzattı.
Başarımızı kutlayalım. Sona yaklaştık.
Mataradan bir yudum alan Remy, konyağın kanını ısıttığını hissetmeye başlamıştı. Ancak Remy'nin boğazındaki sıcaklık, yerini rahatsızlık verici bir yanma hissine ve kum tadına bıraktı. Papyonunu gevşeten Remy, matarayı öğretmene uzattı. Zayıf bir sesle, galiba yeterince içtim diyebildi.
Öğretmen, Remy, senin de gördüğün gibi yüzümü gören tek kişi sensin. Sana çok güvendim, dedi.
Biliyorum, dedi Remy. Ve kimliğin mezara kadar bende saklı kalacak.
Matara ile kilit taşını cebine atarak torpido gözüne uzanan öğretmen küçük Medusa'yı çıkarttı.
Remy bir an için korkuya kapıldı ama öğretmen onu da pantolonunun cebine soktu.
Ne yapıyor?
Remy terlemeye başlamıştı.
Artık üzüntülü bir sesle konuşan öğretmen,
sana özgürlük vaat ettiğimi biliyorum dedi. Ama içinde bulunduğun şartları göz önüne aldığımda yapabileceğim en iyi şey bu.
Boğazındaki şişkinlik Remy'yi sarstı. Nefes alamadı, kusacak gibi oldu. Boğazını kavrayarak direksiyonun üstüne doğru eğildi, sendeledi.
Arabanın dışından duyulmayacak kadar alçak sesle çığlık atabildi.
Konyaktaki tuz tadı etkisini göstermişti.
Öldürülüyorum.
Remy güçlükle öğretmene baktı.
Görünüşü bulanıklaştı, nefes almakta zorlandı.
Onun için her şeyi yaptım, bunu nasıl yapabilir?
İçi korku ve intikam duygularıyla dolmuştu.
Remy öğretmene doğru yaklaşmak istedi ama katılaşan vücudunu hareket ettiremiyordu.
Sana her konuda güvendim.
Remy kornayı çalmak istedi ama yana kayıp öğretmenin koltuğuna düştü.
Boğazını sıkan öğretmenin yanında yan yatıyordu.
Yağmur daha da şiddetlenmişti. Remy artık göremiyordu ama oksijensiz kalan beyninin son zayıf uyarıcı duyuları almaya zorlandığını hissedebiliyordu.
Dünyası kararırken dalgaların yumuşak sesini duyduğuna yemin edebilirdi.
Limuzinden inen öğretmen, başka şansım yoktu diye düşündü. Az önce yaptıkları yüzünden ne kadar az pişmanlık duyduğuna kendisi de inanamıyordu.
Remy kendi kaderini çizdi.
Öğretmen görev tamamlandıktan sonra Remy'nin ortadan kaldırılması gerekebileceğinden başından beri endişe etmişti. Ancak Remy Mabet Kilisesi'nde kendini göstererek bu gerekliliği hızlandırmıştı.
Robert Langdon'ın Chateau Villa'yı ani ziyareti öğretmen için tam bir hediye olmuş, hem de onu ikileme düşürmüştü.
Langdon kilit taşını doğrudan operasyon merkezine getirmişti. Bu hoş bir sürprizdi. Ama peşinden polisi de sürüklemişti.
Chateau Villa'de ve samanlıktaki dinleme ünitesinde Remy'nin parmak izleri vardı.
Öğretmen, Remy'nin faaliyetleriyle kendisininkiler arasında her türlü bağlantıyı engellediğine seviniyordu.
Remy konuşmadığı sürece öğretmeni hiç kimse teşhis edemezdi ve artık bu sorun da ortadan kalkmıştı.
Limuzinin arka kapısına doğru yürüyen öğretmen, burada halletmemiz gereken tek bir mesele kaldı diye düşündü. Yaşananlar hakkında polisin hiçbir fikri olmayacak. Onlara olanları anlatacak hiçbir tanık da kalmayacak. Hiç kimsenin bakmadığından emin olmak için etrafa dikkat ederek kapıyı açtı ve geniş bölüme girdi.
Biraz sonra hedefini gördü.
Öğretmen şiiri duyar duymaz cevabı bulmuştu. Bunu diğerlerinin hala bulamamış olması şaşırtıcıydı.
Haksız bir avantaja sahibim.
Aylardır son yerin konuşmalarını dinlediğinden, onun bir kez bu şövalyeden söz ettiğini duymuştu.
Bir kere gördükten sonra şiirin söz ettiği şövalyeyi anlamak çok kolaydı.
Son yerin espritüelliğini kabul etmek gerekir. Ama bu mezarın son şifreyi nasıl açıklayacağı bir bilmeceydi.
Küreyi ara. Mezarındadır belki.
Öğretmen, ünlü mezarın en belirgin özelliğinin fotoğraflarını hatırladı.
Muhteşem bir küre.
Mezarın üstüne yerleştirilmiş dev küre neredeyse mezar kadar büyüktü.
Kürenin varlığı öğretmene hem cesaret vermiş hem de sıkıntı yaratmıştı.
Bir yandan yol gösteren bir levha gibiydi ama şiire göre.
Bulmacanın eksik parçası şövalyenin mezarında bulunması gereken bir küreydi. Yağmur hızlanmıştı. Kripteksi ıslanmasın diye sağ cebinin dibine itti. Küçük tabancayı sol cebine sakladı. Birkaç dakika sonra Londra'nın 900 yıllık en eski binalarından biri olan sakin mabede giriyordu. Öğretmen yağmurdan kaçıp içeri girerken Piskopos Aringarosa dışarı çıkıyordu. Aringarosa, Biggin Hill havaalanının ıslak pistinde uçaktan indi ve cübbesine sarındı. Yüzbaşı Faş tarafından karşılanmayı umut ediyordu. Onun yerine şemsiye tutan genç bir İngiliz polis memuru yaklaştı. Piskopos Aringarosa, Yüzbaşı Faş'ın gitmesi gerekti. Sizinle ilgilenmemi söyledi. Sizi Scotland Yard'a götürmemi istedi. En güvenlisinin bu olacağını düşündü. En güvenlisi mi? Aringarosa, elinde sıkı sıkı tuttuğu Vatikan bonolarıyla dolu çantaya baktı. Neredeyse unutmuştu. Evet, teşekkür ederim. Silas'ın nerede olduğunu merak ediyordu. Polis aracına bindi. Dakikalar sonra bu sorunun cevabı polis telsizinde duyuldu. 5 Orme Court. Aringarosa adresi hemen tanımıştı. Londra'daki Opuslay merkezi. Şoföre döndü. Beni hemen oraya götür. Langdon merakla sonucu bekliyordu. Sonunda bilgisayardan bip sesi geldi. Yeni bir sonuç daha buldu galiba diye seslendi Getum. Başlığı ne? Langdon ekrana baktı. Ortaçağ edebiyatında alegoriler. Sir Gawain ve Yeşil Şövalye üzerine inceleme. Yeşil Şövalye alegorileri diye cevap verdi. Getum işe yaramaz dedi. Londra'da gömülü fazla mitolojik yeşil dev yoktur. Ekranın önünde duran Langdon'la Sophie iki anlamsız sonucu daha sabırla beklediler. Bilgisayar bir kez daha biplediğinde karşılarına beklenmedik bir öneri çıktı. Die Opern von Richard Wagner. Sophie, Wagner'in operaları mı diye sordu. Getum kapı eşiğinden bakıyordu. İlginç dedi, Wagner şövalye miydi? Langdon, hayır dedi. Ama iyi tanınan bir farmasondu. Mozart, Beethoven, Shakespeare, Gershwin ve Disney ile birlikte. Masonlarla tapınak şövalyeleri, Siyon tarikatı ve kutsal kase arasındaki bağı anlatan sayısız kitap yazılmıştı. Buna bakmak istiyorum. Tam metni nasıl görebilirim? Getum'un söylediğini yapıp bir tuşa tıkladı ve bir dosya açıldı. Ancak ne yazık ki aradığı bu değildi. Bilgisayar yeniden bipledi. Dehanın cazibesi. Modern bir şövalye biyografisi. Langdon Getum'a, Dehanın cazibesi mi dedi. Modern bir şövalye biyografisi mi? Nasıl modern olur dedi Getum. Lütfen bana Sir Rudy Giuliani olduğunu söyleme. Ben bunun yanlış bir seçim olduğunu düşünüyorum. Langdon'un yeni şövalye ilan edilen Mick Jagger hakkında kendince bazı düşünceleri vardı. Ama modern İngiliz şövalyeleriyle ilgili politikaları tartışacak durumda değildi şimdi. Bir bakalım. Langdon kalın harflerle yazılmış anahtar kelimelere baktı. Şerefli şövalye, Sir Isaac Newton. 1727'de Londra şehrinde, onun mezarı Westminster Manastırı'nda, Alexander Pope, dostu ve meslektaşı. Sophie, sanırım modern göreceli bir kelime dedi. Bu eski bir kitap. Sir Isaac Newton hakkında. Getum başını salladı. İşimize yaramaz. Newton'un mezarı Westminster Manastırı'nda. Orası İngiliz protestanlarının mekanıdır. Katolik bir papanın oraya gitmesine imkan yok. Langdon'un kalbi deli gibi çarpıyordu. Ayağa kalktı. Aradığımız şövalye Sir Isaac Newton dedi. Sophie şaşırmıştı. Ne söylemeye çalışıyorsun? Langdon, Newton'un mezarı Londra'da dedi. Bilimdeki yeni keşfi kilisenin hışmını üzerine çekmişti. Ayrıca Siyon tarikatının büyük üstadıydı. Başka ne istiyoruz? Başka mı? Sophie şiiri gösterdi. Papa'nın gömdüğü şövalye ne olacak? Bayan Getum'u duydun. Newton'u Katolik bir papa gömmemiş. Langdon, Katolik papadan söz eden kim dedi. Papa yazan bağlantıyı tıkladığında cümlenin tamamı ekranda belirdi. Sir Isaac Newton'un, kralların ve soyluların katıldığı cenazesine liderlik eden Alexander Pope, dostu ve meslektaşı olarak mezarına toprak atmadan önce ona övgüler yağdırdı. Langdon Sophie'ye baktı. İkinci aramada gerçek papayı bulduk. Alexander. Durdu. Yani Alexander'ın Pope soyadı papa anlamında kullanılmış. Sophie şaşırmıştı. İki anlamlı kelimeler konusunda usta olan büyük babası yine çok zekice davranmıştı. Silas sıçrayarak uyandı. Neden uyandığına ya da ne zamandır uyuduğuna ilişkin fikri yoktu. Rüya mı görüyordum? Opuslay konuk evinin koridorundan gelen sesleri dinledi. Sessizliği sadece aşağı katta yüksek sesle dua eden birinin mırıltıları bozuyordu. Bunlar yabancı olmadığı seslerdi ve aslında ona huzur vermeliydi. Ama müthiş bir huzursuzluk hissediyordu. Pencerenin önüne gitti. Takip mi edildim? Aşağıdaki avlu boştu. Tıpkı içeri girerken gördüğü gibiydi. Dinledi. Sessizlik. Öyleyse neden tedirginim? Silas uzun süre önce ön sezilerine güvenmeyi öğrenmişti. Hapse girmeden çok önce ön sezileri onun Marsilya sokaklarında hayatta kalmasına yardımcı olmuştu. Pencereden baktığında çitlerin arkasındaki bir arabanın silüetini fark etti. Arabanın tepesinde bir polis sireni vardı. Koridordan sesler geldi. Bir kapı sürgüsü hareket etti. İçgüdülerine göre hareket eden Silas hızlı davranıp açıldığında tam arkasında olacak şekilde kapının yanında durdu. İçeri dalan polis memuru silahını doğrultarak boş gibi görünen odada sağına soluna bakındı. O Silas'ı fark edemeden Silas atılmış, omzuyla vurduğu kapının içeri girmekte olan ikinci memurun yüzüne çarpmasını sağlamıştı. Polis ateş etmek üzere dönerken Silas onun bacaklarına saldırdı. Silah ateş aldı. Kurşun polisin incik kemiğini kavrayan Silas'ın başının tam üstünden geçmişti. Polisi bacaklarından çekip yere yatırdı. Adam başını yere çarptı. Silas kapıda sendeleyen ikinci polis memurunun kasıklarına tekmeyi bastı ve onun kıvranan vücudunun üstünden atlayarak koridora koştu. Yarı çıplak bir halde merdivenlerden indi. Kendisine ihanet edildiğini biliyordu ama bunu kim yapmıştı? Lobiye indiğinde ön kapıda koşuşturan başka polisler olduğunu gördü. Diğer tarafa dönüp konuk evinin derinliklerinde ilerledi. Kadınlara ayrılan kısmın girişi. Tüm upuslay binalarında bir tane var. Bir mutfağa daldı. Tabakları ve çatal bıçakları devirdi. Kazan dairesinin yanındaki karanlık koridora koştu. Aradığı kapıyı bulmuştu. Çıkış tabelası koridorun sonunda parlıyordu. Kapıdan çıkarak var gücüyle koşmaya başlayan Silas, diğer yönden gelen memuru çok geç fark etti. İki adam şiddetli bir şekilde çarpıştılar. Polis kaldırıma sırt üstü yığıldı. Silas onun üzerine düştü. Memurun silahı yere düştü. Silas koridorda bağırarak koşan adamların sesini duyabiliyordu. Yuvarlandı ve yere düşen silahı kaptı. Merdivenlerden bir el silah sesi geldi. Silas kaburgalarının altında yakıcı bir acı hissetti. İntikam duygusuyla ateş etmeye başladı. Diğer üç polisin kanı ortalığa yayıldı. Birden Silas'ın arkasında karanlık bir figür belirdi. Çıplak omuzlarını tutan öfkeli eller sanki gücünü şeytandan alıyordu. "Hayır Silas," dedi adam onun kulağına. Silas dönüp ateş etti. Göz göze geldiler. Piskopos Aringarosa yere düşerken Silas korku dolu çığlıklar atmaya başladı. Westminster Manastırı'nda 3000'den fazla insanın mezarı ya da saygın bir yeri vardı. Dev taş yapı kralların, devlet adamlarının, bilim adamlarının, şairlerin ve müzisyenlerin anılarıyla doluydu. Westminster Manastırı ne bir katedral ne de kilise olarak kabul ediliyordu. Kraliyete özgü bir sınıfa aitti. 1066 yılının Noel günü Fatih William'ın taç giyme törenine ev sahipliği yaptığından beri günah çıkartan Edward'ın azizlik mertebesine yükseltilmesi, Prince Andrew ve Sarah Ferguson'ın nikahı, 5. Henry, Kraliçe Elizabeth ve Lady Diana'nın cenaze törenleri gibi çok sayıda kraliyet ve devlet törenine şahit olmuştu. Ancak Robert Langdon bir olay hariç manastırın tarihine hiç ilgi duymamıştı. İngiliz şövalyesi Sir Isaac Newton'un cenazesi. Kuzey kanadındaki büyük revaktan aceleyle geçen Langdon'la Sophie'yi çok nazik karşılayan korumalar, onları manastıra yeni yerleştirilen ve artık Londra'nın birçok tarihi binasında bulunan geniş metal dedektörden geçirdiler. İkisi de alarmı çalıştırmadan altından geçtiler ve manastırın girişine doğru ilerlediler. Langdon, Westminster Manastırı'na adımını atar atmaz dış dünyayla bağlarının koptuğunu hissetti. Birçok ziyaretçi gibi Langdon'la Sophie'nin gözleri de manastırın gökyüzünü içine alıyormuş gibi görünen kubbesine yöneldi. İçerisi boş gibiydi. Langdon hayal kırıklığına uğramıştı. Daha çok insan görmeyi hayal ediyordu. Boş mabet kilisesinde yaşadıkları deneyimleri tekrar yaşamak istemiyordu. Sophie onun endişelerini sezmiş gibi metal dedektörlerden geçtik dedi. İçeride silahlı kimse olamaz. Langdon yine de temkinli davranması gerektiğini hissediyordu. O polisi de çağırmak istemişti ama Sophie buna engel olmuştu. İşin içine kimlerin karıştığını bilmiyorlardı ne de olsa. Kripteksi geri almalıyız diye ısrar etmişti Sophie. Her şeyin anahtarı o. Haklıydı. Leyi kurtarmak için kripteksi ele geçirmek zorundaydılar. Elbette kutsal kaseyi bulmak için de. Bütün bunların arkasında kimlerin olduğunu bulmak için kripteksi ele geçirmek zorundaydılar. Kilit taşını şimdi orada bulmak zorundaydılar. Isaac Newton'un mezarında. Kripteksi elinde tutan kişi son ipucunu bulmak için mezarı ziyaret etmek zorundaydı. Eğer o ana dek gelip gitmediyse Langdon ve Sophie onunla karşılaşabilirdi. Ne taraftan gidelim diye sordu Sophie. Langdon'ın hiçbir fikri yoktu. Bir görevli bulup soralım. Ortada görevli filan yok dedi Sophie. Kendimiz arasak olmaz mı? Langdon bir şey söylemedi. Sağ tarafı işaret etti. Sophie manastırın ana nefinin ne kadar uzun olduğunu görünce binanın ne kadar büyük olduğunu anladı. İçini çekti. Hadi bir görevli bulalım dedi. O sırada ana nefin metrelerce ötesinde koro sahnesinin arkasında Sir Isaac Newton'un mezarının tek bir ziyaretçisi vardı. Öğretmen 10 dakikadır bu anıtı inceliyordu. Newton'un mezarı, klasik giysilerinin içindeki Sir Isaac Newton'un gururla kendi kitaplarına yaslandığı bir heykelin üzerinde durduğu büyük siyah bir mermerle hitti. Newton'un ayaklarının dibinde parşömen kağıdı tutan kanatlı iki oğlan vardı. Newton'un uzanmış yatan bedeninin arkasında sade bir piramit yükseliyordu. Piramidin kendisi de tuhaftı ama öğretmenin merakını asıl piramidin ortasına yerleştirilmiş dev şekil çekmişti. Bir küre. Öğretmen son yerin şaşırtmalı bilmecesini düşündü. Piramidin ön yüzündeki küre yarım kabartma şeklinde oyulmuştu ve gökyüzüyle ilgili unsurlar içeriyordu. Takım yıldızlar, burçlar kuşağı, kuyruklu yıldızlar, yıldızlar ve gezegenler. Üstünde ise yıldızlarla kaplı bir alanın altında astroloji tanrıçası simgesi vardı. Sayısız küre. Öğretmen mezarı bulduktan sonra küreyi bulmanın kolay olacağını sanmıştı. Ama artık bundan o kadar emin değildi. Gökyüzünün karmaşık bir haritasına bakıyordu. Bir yandan da cevabın son derece basit olacağından şüpheleniyordu. Kutsal kaseyi bulmak için astrofizik uzmanı olmaya herhalde gerek yoktu. Yoksa var mıydı? Ona doğru yaklaşan turistler öğretmenin dikkatini dağıttı. Onların gitmesini bekledi. Yine yalnız kalınca mezara biraz daha yaklaşarak iyice inceledi. Burada hangi kürenin olması gerekiyordu? Hangisi kayıptı? Cevap son yerin oyma mermerinden vahiy şeklinde gelecekmiş gibi cebindeki kriptekse dokundu. Kaseyle aramda sadece 5 harf var. O sırada bir gözetmeni çağıran 2 kişiyi fark etti. Langdon ve Nevö. Öğretmen koro sahnesinin arkasına doğru 2 adım attı. Her şey beklediğinden çabuk gerçekleşmişti. Langdon'la Sophie'nin sonunda şiirin anlamını çözerek Newton'un mezarına geleceklerini tahmin etmişti ama bu onun tahmin ettiğinden çok daha çabuk olmuştu. Derin bir soluk alarak olasılıkları düşündü. Beklenmedik olaylarla baş etmeye alışmıştı. Kripteksi elimde tutuyorum. Elini cebine sokup ona güven veren 2. nesneye dokundu. Tabancası. Öğretmen sakladığı silahıyla altından geçerken manastırın metal dedektörü ötmüştü. Ama güvenlik görevlileri onun öfkeyle çıkarttığı kimlik kartını görünce geri çekilmişlerdi. Resmi rütbeler her zaman saygı uyandırırdı. Öğretmen önceleri kripteksi tek başına çözmeyi umut etmiş olsa da şimdi Langdon'la Nevö'nün gelişinin olumlu bir gelişme olduğunu hissediyordu. Onların uzmanlığından yararlanabilirdi. Eğer Langdon şiirdeki şifreyi çözerek mezara kadar gelmişse küreyle ilgili bir şeyler biliyor olabilirdi. Eğer Langdon şifreyi biliyorsa doğru şekilde baskı yapmak yeterli olacaktı. Ama elbette burada değil, özel bir yerde. Öğretmen manastıra gelirken gördüğü küçük tabelayı anımsadı. O an onları nereye çekeceğine karar vermişti. Tek sorun yem olarak neyi kullanacağıydı. Langdon'la Sophie kuzey koridorunda geniş sütunların gölgelerinde ağır ağır ilerlediler. Nefin yarısına kadar gelmiş olmalarına karşın hala Newton'un mezarını göremiyorlardı. Lahit bulundukları ters açıdan görünmüyordu. Sophie en azından burada kimse yok diye fısıldadı. Langdon rahatlamıştı, başını salladı. Nefin Newton'un mezarının yanındaki bölümü boştu. Ben oraya gideyim diye fısıldadı. Sen burada kalıp saklan. Belki biri... Sophie saklandığı yerden çıkmış, açık alanda ilerlemeye başlamıştı bile. Görür diyecektim dedi Langdon onun peşinden giderken. Langdon ve Sophie kabri gördüklerinde hiç konuşmadılar. Siyah mermer bir lahit. Newton'un uzanmış yatan bir heykeli. Kanatlı 2 oğlan. Dev bir piramit ve dev bir küre. Langdon çökmüş gibiydi. Newton'un mezarı kürelerle doluydu. Yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, gezegenler... Onun lahdinin üstündeki küreyi mi arayacaktı? Sophie endişeli görünüyordu. Astrolojik simgeler dedi, hem de bir sürü. Sophie lahde yaklaştı. Ama Langdon birkaç adım geride durarak manastırı kolaçan etmeyi tercih etti. Newton'un yaslandığı kitapların kapaklarını okuyan Sophie, bu isimler bir şey çağrıştırıyor mu diye sordu. Langdon biraz düşündü. İlgisiz görünüyor. Peki ya burçlar? Daha önce balık ve kovadan söz etmiştin, değil mi?
Zamanın sonu diye düşündü Langdon. Balık burcunun sonu ve kova burcunun başlangıcının tarikatın Sangreal belgelerini dünyaya duyurmayı planladığı tarih olduğu iddia ediliyordu. Ama aradan 1000 yıl geçmiş ve tarihçiler gerçeğin ne zaman ortaya çıkacağı konusunda kararsız kalmıştı.
Sophie, şiirin son dizesi tarikatın gerçeği açıklamayı planlamasıyla ilgili olabilir dedi.
Langdon bu olasılığı düşününce ürperdiğini hissetti. Hiç böyle düşünmemişti.
Sophie, daha önce tarikatın gülü ve bereketli rahmi açıklamayı planladığı zamanın gezegenlerin yani kürelerin konumlarına bağlı olduğunu söylemiştin dedi.
Langdon başını salladı. Olasılık gitgide güçleniyordu.
Ancak içgüdüleri ona anahtarın astronomide saklı olmadığını söylüyordu.
Büyük üstadın daha önceki cevapları hep kelime oyunlarına ya da sembolik özelliklere dayanıyordu. Mona Lisa, Kayalıklar Bakiresi, Sofia.
Birden Sophie onu kolundan yakaladı.
Bak.
Sophie siyah mermer lahte şaşkınlıkla bakıyordu.
Newton'un sağ ayağının yanındaki bir noktayı işaret etti.
Buraya biri gelmiş diye fısıldadı.
Langdon onun neden tedirgin olduğunu anlayamamıştı.
Dikkatsiz bir turist mezarlara sürttüğü füzen kalemini Newton'un ayağının yanındaki lahit kapağına bırakmıştı. Bunun bir anlamı yoktu ki.
Langdon kalemi almak için uzandı ama lahte doğru eğildiği anda siyah mermerin üzerindeki ışık değişti.
Langdon hareketsiz kaldı.
Sophie'nin neden korktuğunu o anda anladı.
Newton'un ayağının dibine bir mesaj yazılmıştı.
Tibing elimde. Papazlar Meclisi binasında güney çıkışına gidin. Sonra bostana çıkın.
Langdon mesajı 2 kez okudu.
Sophie Neff'i inceledi.
Mesajı gördüğü anda yaşadığı korkuya karşın Langdon bunun iyi haber olduğunu düşündü. Lee hala yaşıyordu ve şifreyi de henüz bilmiyorlardı demek.
Şifreyle Lee'yi değiş tokuş yapmak isteyebilirler.
Ya da bu bir tuzak.
Langdon başını hayır der gibi salladı, sanmıyorum.
Bostan manastır duvarlarının dışında halka açık bir yer.
Sanırım bizi başka bir yere yönlendirmeye çalışıyorlar.
Sophie şüpheli görünüyordu.
Yani dışarıda, metal dedektörlerin olmadığı bir yerde.
Langdon yüzünü ekşitti.
Sophie'nin söyledikleri mantıklıydı.
Langdon kürelerle dolu mezara bir kez daha baktı.
Keşke kriptek şifresi hakkında bir fikrim olsaydı diye düşündü. O zaman pazarlık yapabilirdi.
Bu işeliği ben karıştırdım. Ona yardım etmek için ne gerekiyorsa yapacağım.
Mesajda Papazlar Meclisi binasından güney çıkışına gidin diyor dedi Sophie.
Belki daha önce bostanı görebiliriz. Böylece dışarı çıkıp kendimizi tehlikeye atmadan önce durumu değerlendirebiliriz.
İyi fikirdi. Langdon birkaç adım geri çekilerek lahitten uzaklaştı ve geldiklerinin aksi yönünde Neff'in karşısında bulunan koro sahnesine baktı.
Geniş bir tabelanın yanında tonozlu bir geçit vardı.
Bu yoldan, kemeraltı, başpapazın evi, fakülte binası, müze, hazine odası, Aziz Faith Şapeli, papazlar meclisi binası.
Langdon'la Sophie tabelanın altından koşarak geçerken bazı bölümlerin tadilat nedeniyle kapalı olduğunu duyuran küçük ilanı göremediler.
Yüksek duvarlarla çevrili üstü açık bir avluya çıktılar.
Avluyu çevreleyen dar yola girdiklerinde Langdon kapalı alanlarda hissettiği o huzursuzluğu yaşamaya başladı.
Dikkatini tünelin sonunda yoğunlaştırarak papazlar meclisi binası tabelalarını takip etti.
Doğudaki kemeraltının 40 metre aşağısında sol tarafta başka bir koridora bağlanan bir kemerli geçit vardı.
Aradıkları giriş buydu ama bir kordon ve bir tabelayla kapatılmıştı.
Tadilat nedeniyle kapalı.
Hazine odası. Aziz Faith Şapeli. Papazlar meclisi binası.
Kordonun arkasındaki boş ve uzun koridor yapı iskeleleri ve örtülerle kaplanmıştı.
Langdon, kordonun hemen arkasında sağlı sollu yer alan hazine odası ve Aziz Faith Şapeli girişlerini görebiliyordu.
Ancak papazlar meclisi binası girişi koridorun sonunda çok daha uzaktaydı.
Langdon, ağır ahşap kapının ardına kadar açık olduğunu ve sekizgen iç mekanı görebiliyordu.
Langdon, doğu kemer altından az önce çıktık dedi. Boston'a giden güney çıkışı sağda olmalı.
Sophie yürümeye başlamıştı bile.
Papazlar meclisi binası uyduyu andırıyordu.
Kocaman görünüyor dedi Sophie.
Langdon ve Sophie eşikten içeri adım attıklarında gözlerini kısarak bakmak zorunda kaldılar.
Karanlık kemer altından sonra burası onlara fazla aydınlık gelmişti.
Güney duvarını aramaya başladılar.
Onlara söylenen kapının olmadığını fark ettiklerinde yaklaşık 3 metre ilerlemişlerdi.
Büyük bir çıkmazdaydılar şimdi.
Kapının gıcırtılı sesini duyup döndüler.
Sonra kapı gürültüyle kapandı ve sürgüsü çekildi.
Kapının yanındaki adam silahı onlara yöneltirken çok sakin görünüyordu.
İri yapılıydı, koltuk değnekleri vardı. Langdon bir an rüya gördüğünü sandı. Lee Teabing'ti bu. Sir Lee Teabing, Langdon ve Sophie'ye tabancasının ardından bakarken üzüntülü görünüyordu.
Dostlarım, dedi. Dün gece evime geldiğiniz andan itibaren başınıza bir şey gelmesini önlemek için elimden geleni yaptım. Ama ısrarcılığınız karşısında yapabileceğim bir şey kalmadı.
Langdon ve Sophie'nin yüzlerinde beliren şok ve hayal kırıklığını görebiliyordu. Kendilerini ihanete uğramış gibi hissediyorlardı anlaşılan. Ama yakında onları aynı noktada buluşturan olaylar zincirini anlayacaklarından emindi. İkinize de anlatmam gereken çok şey var. Hala anlayamadığınız çok şey var.
Bu işe karışmaya hiç niyetim yoktu, inanın, dedi Teabing. Siz benim evime geldiniz, beni siz aradınız.
Lee, sen ne yapıyorsun Tanrı aşkına, dedi Langdon. Biz senin başının dertte olduğunu sandık. Sana yardım etmek için geldik buraya.
Bundan emindim. Konuşmamız gereken çok şey var.
Langdon'la Sophie kendilerine doğrultulmuş tabancaya bakıyorlardı.
Yalnızca dikkatinizi çekmek için, dedi Teabing. Size zarar vermek isteseydim şimdiye kadar ölmüş olurdunuz. Dün akşam evime geldiğinizde sizin hayatınızı kurtarmak için her şeyi tehlikeye attım. Ben onurlu bir adamım. Yalnızca Sangreal'e ihanet edenleri kurban edeceğime dair yemin ettim.
Sangreal'e ihanet etmek mi?
Teabing içini çekti. Korkunç gerçeğin farkına vardım, dedi. Sangreal belgelerinin neden dünyaya açıklanmadığını öğrendim. Tarikatın gerçeği asla açıklamamaya karar verdiğini öğrendim. 1000 yılın aydınlanmadan geçmesinin nedeni bu. Zamanın sonuna geldiğimizde hiçbir şey olmamasının nedeni bu.
Langdon itiraz etmek istercesine derin bir nefes aldı.
Teabing devam etti. Tarikat gerçeği paylaşmak gibi kutsal bir görevi üstlenmişti. Zamanın sonu geldiğinde Sangreal belgelerini açıklayacaklardı. Da Vinci, Botticelli ve Newton gibi adamlar yüzyıllar boyunca bu belgeleri korumak ve görevi sürdürmek için kendilerini tehlikeye attılar. Sonra gerçek ortaya çıktığında Jacksonier fikrini değiştirdi. Hristiyanlık tarihinin en büyük sorumluluğunun bahşedildiği adam görevini yapmaktan kaçındı. Zamanın doğru olmadığına karar verdi.
Teabing Sophie'ye döndü.
Sonier kaseye ihanet etti. Tarikata ihanet etti. Bu anın yaşanmasını bekleyen ve bunun için mücadele eden tüm nesillerin anılarına ihanet etti.
Sophie, sen, diye sordu.
Büyük babamın cinayetinden sen mi sorumlusun?
Büyük baban ve onun senekoları kaseye ihanet ettiler.
Sophie öfkesinin kabardığını hissetti.
Yalan söylüyor.
Büyük baban kendini kiliseye sattı.
Gerçeği saklaması için ona baskı yaptılar.
Sophie başını hayır der gibi salladı.
Kilisenin büyük babam üzerinde hiçbir etkisi yoktu.
Teabing güldü.
Tatlım, kilise 2000 yıldır yalanlarını ortaya çıkarabilecek olan kişilere baskı yapıyor. Konstantin zamanından beri kilise İsa ve Magdalalı Meryem hakkındaki gerçeği gizli tuttu. Dünyayı karanlıkta tutmaya devam etmek için bir yol daha bulmuş olmalarına şaşmamak gerek. Kilise artık inanmayanları katledecek haçlılar bulamayabilir. Hala o kadar etkili ve fırsatçı.
Bir an durdu.
Sophie, büyük baban sana bir gerçeği anlatmak istiyordu.
Sophie şaşırmıştı.
Sen bunu nereden biliyorsun?
Bu önemli değil.
Önemli olan şu, annenin, babanın, büyükannenin ve erkek kardeşinin ölümü kaza değildi.
Sophie altüst olmuştu.
Konuşmak istedi, yapamadı.
Langdon başını salladı. Neler söylüyorsun?
Robert, bu her şeyi açıklıyor. Tarih kendini tekrarlar. Sangreal belgelerini gizli tutmak meselesine gelince. Cinayet işleme konusunda kilisenin üstüne yoktur. Zamanın sonu yaklaştığında, büyük üstad için değerli olan kişileri öldürerek ona açık bir mesaj gönderdiler. Sesini çıkarma, yoksa Sophie ve sen de ölürsün demek istediler.
Sophie çocukluk acılarının canlandığını hissetti.
Trafik kazasıydı diyebildi, kazaydı.
Bunlar senin çocuk masumiyetini korumak için uykudan önce anlatılan masallar, dedi Teabing. Aileden yalnızca 2 kişiye, büyük üstad ve onun tek torununa dokunulmadığını düşünsene. Kilisenin kardeşlik üzerinde egemenlik kurabilmesi için ideal ikili.
Büyük babanın Sangreal sırrını açıklaması halinde seni öldürmekle tehdit ettiklerini tahmin edebiliyorum.
Lee, dedi Langdon öfkeyle, elinde kanıt var mı?
Kanıt mı, diye bağırdı Teabing. Yeni 1000 yıl geldi ama dünya hala hiçbir şey bilmiyor. Bundan iyi kanıt olur mu?
Sophie büyük babasının söylediklerini düşündü. Açıklamak istediği gerçek bu olabilir miydi?
Birden büyük babasının fazla korumacı olduğunu ve küçükken onu yalnız bırakmaktan hiç hoşlanmadığını hatırladı.
Sophie büyüyüp üniversiteye gittiğinde bile büyük babasının onu izlediği duygusuna kapılırdı.
Bütün hayatı boyunca onu gölge gibi izleyen tarikat üyeleri mi olmuştu acaba? onun kullanıldığından mı şüphelendin dedi Langdon. Bu yüzden mi onu öldürdün? Tetiği ben çekmedim dedi Teeling. Son yer yıllar önce kilise ailesini ondan çaldığında ölmüştü. Şerefi tehlikeye atılmıştı. Şimdi bu acıdan ve kutsal görevini yerine getirmediği için yaşadığı yetersizlik duygusundan kurtuldu. Bir şey yapılması gerekiyordu. Dünya sonsuza kadar bilgisiz mi kalacaktı? Kilisenin tarih kitaplarında sonsuza kadar kendi yalanlarını söylemesine izin mi verilecekti? Biz şimdi son yerin vasiyetini yerine getirmeye ve son derece büyük bir yanlışı düzeltmeye hazırız. Üçümüz. Birlikte. Bizim sana yardım edebileceğimizi nasıl düşünebilirsin dedi Sophie. Çünkü canım, tarikatın belgeleri ortaya çıkarmamasının nedeni sensin. Büyük babanın sana olan sevgisi kiliseye meydan okumasını engelledi. Torununu tehlikeye atmak istemedi. Ama gerçeği sana hiç açıklayamadı çünkü sen onunla görüşmek istemedin. Büyük babanın anısına bunu yapmak zorundasın. Robert Langdon olup bitenleri anlamaya çalışmaktan vazgeçmişti. Artık tek bir şeyin önemli olduğunu biliyordu. Sophie'yi buradan canlı çıkarmak. Sophie'ye baktı. Kilise Sophie'nin ailesini tarikatın sesini kesmek için mi öldürttü? Langdon, modern kilisenin insanları öldürmediğine emindi. Bunun başka bir açıklaması olmalıydı. Lee'ye döndü. Sophie'yi bırak dedi. Bunu seninle aramızda halledelim. Teeling güldü. Korkarım buna gücüm yetmez. Yine de sana şunu önerebilirim. Cebinden kilit taşını çıkardı, Langdon'a uzattı. Bir güven sembolü Robert. Robert tedbirli davrandı. Yerinden kıpırdamadı. Lee kilit taşını bize geri mi veriyor? Bunun tek bir nedeni olabilirdi. Haritayı içinden aldın mı? Teeling başına hayır der gibi salladı. Robert, kilit taşını çözseydim, kaseyi tek başıma bulmak üzere ortadan kaybolmuş olurdum. Sizi de bu işe bulaştırmazdım. Hayır, cevabı bilmiyorum. Bunu rahatça itiraf edebilirim. Gerçek bir şövalye, kase uğruna alçak gönüllü davranabilir. Kendinden önce konan işaretlere uymayı öğrenir. Bunu manastıra girdiğinizi gördüğümde anladım. Buraya gelmenizin bir nedeni vardı. Yardım etmek. Ben tek başıma zafer peşinde değilim. Kendi gururumdan çok daha büyük bir efendiye hizmet ediyorum. Gerçeğe. Gerçeği bilmek insanlığın hakkı. Kase hepimizi buldu ve şimdi onu ortaya çıkarsınlar diye yalvarıyor. Birlikte çalışmalıyız. Langdon silindiri aldı. Teeling'in silahı hala Sophie'ye çevriliydi. Langdon geri çekilirken silindirin içindeki sirke şişesinden sesler geldi. Üzerindeki harfler hala karışıktı ve kriptex kilitliydi. Langdon Teeling'e baktı. Onu kırmayacağımdan nasıl emin olabilirsin? Teeling korkunç bir kahkaha attı. Daha önceki tehdidinin boş olduğunu fark ettim herhalde. Sen bir tarihçisin Robert. 2000 yıllık tarihin anahtarını elinde tutuyorsun. Sangreal'in kayıp anahtarının. Onun sırrını korumak için yakılan şövalyelerin ruhlarını hissediyorsundur herhalde. Kilit taşının içindekiler bize yalvarıyor. Özgür kılmayı bekliyorlar. Vakit geldi. Kader bizi bu ana getirdi. Sana yardım edemem Lee. Bunu nasıl açacağıma ilişkin hiçbir fikrim yok. Newton'un mezarını kısa bir süre gördüm. Şifreyi bilsem bile... Langdon sustu. Bana söylemez miydin? Teeling içini çekti. Bana borçlu olduğunu kabul etmemen beni hem üzdü hem şaşırttı. Chateauvillers'e geldiğiniz anda Remy ile birlikte işinizi bitirebilirdik. Ama ben bunun yerine her şeyi tehlikeye attım. Bu asil bir davranış mı diye sordu Teeling. Son yerin hatası. O ve Senekoları Silas'a yalan söylediler. Bunu yapmasalardı kilit taşı güçlük çıkarmadan elime geçecekti. Büyük üstadın beni kandırabileceğini ve kilit taşını küs olduğu torununa bırakabileceğini nereden bilebilirdim? Torunu da bu bilgiye sahip olmaktan aciz olduğu için bir bebek bakıcısına ihtiyacı vardı. Neyse ki sen vardın Robert. Benim önümü açtın. Kilit taşını bankada kilitli kalmaktan kurtarıp benim evime getirdin. Başka çarem var mı diye düşündü Robert. Son yerin ölmeden önce size bir mesaj bıraktığını öğrendiğimde değerli tarikat bilgisinin sizde olduğunu anladım. Bu kilit taşının kendi de olabilirdi, onu nerede bulacağımıza dair bir ipucu da olabilirdi. Bundan emin değildim. Ama peşinizde polis varken kapıma ulaşabileceğinizden kuşkulanıyordum. Ya başaramasaydık? Size yardım eli uzatmak için plan yapıyordum. Kilit taşı bir şekilde Chateauvillers'e gelecekti. Sizin onu kendi ellerinizle getirmeniz benim haklı olduğumun kanıtıdır.
Ne?
Langdon şaşırmıştı. Silas Chateauvillers'e girip kilit taşını sizden çalacaktı. Böylece size zarar vermeyecek, benim adımı da şüpheliler arasına karıştırmayacaktı. Ama son yerin notlarının karmaşıklığını görünce İkinizi de arayışıma bir süre dahil etmem gerektiğine karar verdim. Tek başıma devam edebileceğime inandıktan sonra Silas onu tekrar çalabilirdi.
Sophie, mabet kilisesi diye mırıldandı.
Anlamaya başladılar diye düşündü Tibbing. Mabet kilisesi kilit taşını Robert'la Sophie'den çalmak için mükemmel bir yerdi. Remy'nin aldığı emirler açıktı. Silas kilit taşını alırken ortalarda görünme. Ne yazık ki Langdon'un kilit taşını kırma tehdidi Remy'nin panik yaşamasına neden olmuştu. Remy benimle bağlantısı olan tek kişiydi ve yüzünü gösterdi. Neyse ki Silas, Tibbing'in gerçek kimliğinden habersizdi ve her şeye kolayca kanmıştı. Ses geçirmeyen ara bölme yukarı kalktığında Tibbing, sahte Fransız aksanını kullanarak ön koltukta oturan Silas'a telefon etmiş ve ona o pustaya gitmesini söylemişti. Sonra polise isimsiz bir ihbar yapılmış, Silas devreden çıkmıştı. Sorunlardan biri halledildi. Diğer sorun daha büyüktü. Remy. Tibbing karar vermekte zorlanmıştı ama sonunda Remy büyük bir yük olduğunu göstermişti. Kasenin her aranışında bir kurban verilmesi gerekirdi. En açık çözüm limuzinin içki barından Tibbing'e bakıyordu. Bir matara, biraz konyak ve bir kutu fıstık. Kutunun dibindeki tozlar Remy'nin alerjisini tetiklemek için yeterli olacaktı. Remy limuzini park ettiğinde Tibbing arka taraftan çıkmış ve Remy'nin yanına oturmuştu. Tibbing sonra arabadan inmiş, delilleri yok etmiş ve görevinin son evresini tamamlamak üzere yola çıkmıştı. Westminster Manastırı oldukça yakındı. Tibbing'in bacak destekleri, koltuk değnekleri ve silahı metal dedektörünü çalıştırmıştı. Ama güvenlik görevlileri ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Tibbing onlara kolay bir çözüm sunmuş ve kraliyet şövalyesi olduğunu kanıtlayan kabartmalı kimliğini göstermişti. Zavallı adamlar onu nasıl karşılayacaklarını bilememişlerdi. Bu işi birlikte halletmeliyiz. Birbirimize ihanet etmeyeceğimize dair yemin edelim ve bu sırrı çözelim. Kase bizi bekliyor. Büyük babamın katiliyle asla yemin etmem. Ancak seni hapse göndermek için yemin edebilirim dedi Sophie sert bir sesle. Böyle düşündüğün için üzgünüm Matmazel. Silahını Langdon'a çevirdi. Ya sen Robert? Sen de mi bana karşısın? Piskopos Aringarosa'nın bedenini acılar çekmişti. Ama göğsündeki merminin yakıcı sıcaklığı ona çok yabancıydı. Derin ve ağır. Bu bedenine değil, ruhuna aldığı bir yaraydı. Görmeye çalışarak gözlerini açtı. Neredeyim? Siyah cübbesi dalgalanırken, hantal vücudunu bir oyuncak gibi taşıyan güçlü kolları hissetti. Kolunu güçlükle kaldırarak gözlerini sildi ve onu taşıyan adamın Silas olduğunu gördü. Dev albino, hastane diye haykırıyordu. Kan içindeki solgun yüzünden gözyaşları süzülüyordu. Aringarosa, oğlum, yaralanmışsın. Silas, çok üzgünüm peder dedi. Konuşamayacak kadar acı çekiyor gibiydi. Aringarosa, hayır Silas dedi. Üzgün olan benim, bu benim hatam. Öğretmen bana cinayet işlenmeyeceğini söylemişti ve ben de sana ona itaat etmeni söyledim. Çok hırslıydım, çok korkmuştum, ikimiz de kandırıldık. Öğretmen kutsal kaseyi asla bize vermeyecekti. Aringarosa 5 ay önce yıkıcı bir haber almıştı. Hayatı boyunca verdiği emek tehlikedeydi. Caster Gandolfo'da hayatını değiştiren toplantıyı bütün ayrıntılarıyla hatırladı. Bütün bu felaketleri başlatan haberi. Aringarosa, Gandolfo'nun astronomi kütüphanesinden içeri başı dik girmişti. Amerika'da Katolikliği temsil ederken yaptığı işi takdir edip sırtını sıvazlayacaklarını sanıyordu. Kendisini bir kalabalığın beklediğini düşünüyordu. Ama yalnızca 3 kişi vardı. Vatikan sekreteri, Şişko Aksi. 2 yüksek rütbeli İtalyan kardinali. Sahte sofu, ukala. Aringarosa şaşkınlıkla sekreter demişti. Resmi işlerden sorumlu Şişko, Aringarosa'nın elini sıkmış ve ona karşısındaki sandalyeyi göstermişti. Oturun lütfen. Bir şeylerin ters gittiğini sezinleyen Aringarosa oturmuştu. Sekreter, sohbet etmeyi pek bilmem piskopos demişti. Bu yüzden ziyaretinizin gerçek nedenine geleceğim hemen. Lütfen, açık konuşun. Sekreter, sizin de farkında olduğunuz gibi, Papa Hazretleri ve Roma'daki diğer kişiler, son zamanlarda Opus Dei'nin tartışmalı uygulamalarının getirdiği siyasi sonuçlardan endişe duyuyor. Aringarosa, o anda tüylerinin ürperdiğini hissetmişti. Kilisede açık fikirli bir değişikliğe gidilmesini çok isteyen yeni papayla bunu defalarca görüşmüştü. Sekreter, Papa Hazretlerinin papazlığınızı yönetme şeklinizde herhangi bir değişikliğe gitmenizden hoşlanmadığını söyleyebilirim. Umarım öyleydi. O halde neden buradayım? Piskopos, bunu size nasıl anlatırım bilemiyorum. Sekreterlik konseyi, 2 gün önce Vatikan'ın Opus Dei'ye verdiği onayı geri almayı oy birliğiyle kabul etti. Aringarosa yanlış anladığından emindi. Anlayamadım. Çok açık bir şekilde ifade edildi. 6 ay sonra Opus Dei, Vatikan'ın piskoposluğu olarak kabul görmeyecek. Özerk bir kilise olacaksınız. Papalık kendini sizden ayrı tutacak. Papa Hazretleri onayladı. Biz de yasal evrakı hazırlamaya başladık.
Ama bu imkansız.
Değil. Üstelik gerekli. Papa Hazretleri yeni üye alma politikalarınızdan ve bedensel çile ibadetlerinizden rahatsızlık duymaya başladı.
Durdu.
Bir de kadınlara yönelik uygulamalarınızdan. Doğrusu Opus Dei yük ve utanç kaynağı oldu. Piskopos Aringarosa afallamıştı.
Utanç kaynağı mı?
Bu noktaya gelmesine şaşmamak gerek. Sayısı giderek artan tek Katolik örgütü Opus Dei. Rahiplerimizin sayısı şu anda 1100'ün üzerinde.
Bu doğru.
Hepimiz için can sıkıcı bir durum. Aringarosa ayağını yere vurmuştu. Papa Hazretlerine sorun bakalım. Opus Dei 1982'de Vatikan Bankası'na yardım ettiğimizde de utanç kaynağı mıymış? Vatikan bunun için daima minnettar kalacaktır dedi. Ama bu cömertliğinizin tek nedeninin ilk başta size piskoposluk mertebesi tanınması olduğunu düşünenler de var.
Bu doğru değil.
Aringarosa incinmişti. Neden her ne olursa olsun size iyi niyetli davranmayı düşünüyoruz. Yaptığınız bağışı da göz önüne alarak size tazminat ödeyeceğiz. 5 taksitte ödenecek.
Aringarosa, beni satın mı alacaksınız diye sormuştu.
Ses çıkarmadan gitmem için para mı ödeyeceksiniz? Opus Dei mantığın tek sesiydi değil mi? Kardinallerden biri başını kaldırmıştı.
Mantık mı dediniz?
Aringarosa sesini yükseltmişti. Katoliklerin kiliseyi neden terk ettiklerini gerçekten merak ediyor musunuz? Etrafınıza bakın kardinal. İnsanlar saygısını kaybetti. İmanın getirdiği zorluklar yok oldu. Kilise nasıl bir rehberlik sunuyor sizce?
İkinci kardinal, 3. yüzyıl kuralları İsa'nın çağdaş müritlerine uygulanamaz demişti. Bu kurallar bugünün toplumuna uymaz.
Ama Opus Dei'dekilere uyuyor. Sekreter, Piskopos Aringarosa demişti. Örgütünüzün önceki papayla olan ilişkisine saygı duyan Papa Hazretleri, Opus Dei'ye kendi rızasıyla Vatikan'dan ayrılmak için 6 ay süre tanıdı. Size Papa Hazretleri ile yaşadığınız görüş ayrılığını bir kenara bırakmanızı ve kendi Hristiyan örgütünüzü kurmanızı öneririm.
Aringarosa, itiraz ediyorum diye karşı çıkmıştı.
Bunu kendim söyleyeceğim. Korkarım Papa Hazretleri artık sizinle görüşmek istemiyor.
Aringarosa ayağa kalkmıştı.
Eski Papa tarafından kurulan özel piskoposluğu yok etmeye kimse cesaret edemez.
Üzgünüm. Tanrı'nın verdiğini Tanrı alır.
Aringarosa bu toplantıdan şaşkınlık ve panik içinde ayrılmıştı. Uzun süre Hristiyanlığın geleceği için kederlenmişti. Her şeyi değiştiren o telefonu haftalar sonra almıştı. Arayan kişi Fransız aksanıyla konuşuyordu. Kendini öğretmen diye tanıtmıştı. Bu piskoposlukta kullanılan bir lakaptı. Vatikan'ın Opus Dei'den desteğini çekmeyi planladığını bildiğini söylemişti.
Bunu nereden bilebilir diye düşünmüştü Aringarosa.
Öğretmen, benim her yerde kulağım var demişti. Böylece önemli bilgiler edindim. Senin de yardımınla sana müthiş bir güç kazandıracak olan kutsal bir mirasın saklandığı yeri bulabilirim. Bu güç Vatikan'ın önünde eğilmesini sağlayacaktır. İnancın kurtulmasını sağlayacaktır. Sadece Opus Dei için değil, hepimiz için.
Tanrı geri aldı ve Tanrı yine verdi.
Aringarosa bir umut ışığı görmüştü. Planınızı anlatır mısınız? Hastaneye vardığında Aringarosa'nın bilinci yerinde değildi. Silas yorgunluktan tükenmiş haldeydi. Dizlerinin üstüne düştü ve haykırarak yardım istedi. Herkes kanlar içindeki bir din adamı için yardım isteyen yarı çıplak albinoya şaşkınlıkla bakıyordu. Doktor Aringarosa'nın nabzını dinlerken üzüntülü görünüyordu.
Çok kan kaybetmiş, pek umut yok.
Bir an bilinci yerine gelen Aringarosa Silas'a baktı.
Çocuğum,
Silas intikam ateşiyle yanıyordu. Peder, ne pahasına olursa olsun bizi kimin kandırdığını bulup onu öldüreceğim.
Silas, benden hiçbir şey öğrenmediysen lütfen şunu öğren.
Silas'ın elini sıktı. Bağışlamak Tanrı'nın en büyük hediyesidir. Ama peder!
Aringarosa gözlerini kapattı.
Silas, dua etmelisin.